Ayrım 19. Nereden Nereye? Musa Uysal. Sayfa 260. Bugün konuk koğuşuna götürdüler. Konuk koğuşunun büyük kapısı açıldı. Malta'dan geçince birinci koğuşun içinde bulduk kendimizi. Bu koğuşlara adli tıbba gelenlerle başka cezaevlerine gidenler konuk ediliyor. Karşı tarafta da var üç koğuş. İkisinin arasında bir bahçe var. Yani havalandırma. Sırayla çıkılıyormuş havalandırmaya. Başka cezaevine gidenler 10-15 gün kadar kalıyormuş bu koğuşlarda. Adli tıbba gelenlerin belli olmuyormuş ne zaman değişecekleri. Alt koğuş delilerin, orta koğuş az delilerin, üst koğuşta bizim gibi az akılların yeri gibi geldi bize. Koğuşları dolanınca o izlenimi edindik. Koğuşların temizliği görünüşte fena değil de çok bit varmış, öyle dedi beyaz gür sakallı Antepli Hasan Ağa. 75 yaşında sağlam yapılı, geniş omuzları, dimdik duruşu, güzel konuşması ile dikkatimi çeken Hasan Ağa, misafir koğuşlarının kurallarını anlattı bize. Şimdi birisi gelir, şu banka sizi oturtur, karşınıza geçer anlatmaya başlar. Onun öyle konuşmasına bakmayın, o yukarıdakinin çömezidir. Onlar gelseler de, hastir deseler, 3 gün hazır olda durur. Kendisi uyuşturucu satmaktan düşmüş cezaevine. Hiç kimse güven duymaz ona. Yukarıdaki 2 kişi idamlıktır. Onlar akşamdan akşama sayıma gelirler. O zaman görürüz. Gündüz bunlar koğuşlarda geziyorlarmış, idareye gidiyorlarmış. Onlar bu koğuşların hem müdürü, hem savcısı, hem gardiyanıdır dedi. Peki idare bunlara bir şey demiyor mu? Abi, idare onlardan sorulur. Zaten idare yüz veriyor onlara diye hem idareyi hem bu dam ağalarını suçladı. Ben cezaevinden çıkalı 20 yıl oldu. Cezaevlerinde bir değişiklik olmamış. Şimdi çömez gelir size yerlerinizi gösterir. Şol dibe gitmeyin. Oradakiler gerçekten delidirler. Bitlidir. Pis pis de kokarlar dedi. Yukarıdaki koğuşlara vermezler mi? Bak, yukarıdaki koğuşlar temizdir. Oraya da verirler ama her yerin bir fiyatı vardır dedi Hasan Ağa. Peki bu fiyat işini kim düzenler? Kim alır, kime verilir diye sordum. İşte o belli değil. Nasıl alırlar, kim alır, kime verilir? Şeytanın bile aklı ermez deyince ben güldüm. Öğrenirsin, biraz kal burada hocam, daha neler öğreneceksin dedi. Yukarıdakilerden herkes korkar, kimse ses çıkaramaz. Ses çıkaran olursa ağaların adamları komalık eder adamı deyince idareye haber vermezler mi dedim. Aha, şu kapının dışında gardiyan var ya, ondan öteye geçemezsin, hiçbir yere ulaşamazsın dedi Hasan Ağa. Cezaevinde bunların dediği olur, bunların düdüğü öter. Koğuş temsilcisiyiz diye bütün hükümlerini sürdürürler. Ah, şöyle 3 tane adam bulsam yanımda, onların burnunu sürterim de kimseye güvenemezsin. Buralarda adamı yarı yolda bırakırlar. Hem de gider haber verirler yalaka herifler. Çömez geldi, bizi banka oturttu. Adli tıbba gelenlerle 9 kişi olduk. Ben, Akçaabatlı Necati Kulot, yani büyük kaçakçı, Eskişehirli Kazım Ağa. Büyük kaçakçılardan silah alır, 2. el olarak satar. Kemal Kızılkan sağ siyasi, bunlar yol arkadaşlarım. 4'ümüz dayanışma içine girdik. Ama ben daha çok sağ siyasiye güveniyorum, o da bana güveniyor. Siyasi görüşlerimiz kendimizde saklı. Hiçbir çıkarımız yok birbirimizden. Birbirimizi yolda bırakmayız, güvenimiz var. Çömez konuşmaya başladı. Kimseden para almak, para vermek yok. Burası misafir koğuşu. Gelen geçer, konan göçer dedi. Paranız gider, ben sizi uyarıyorum diye ekledi. Ne ad altında olursa olsun koğuşta para toplamak yasaktır diye tamamladı sözünü. Koğuşun 2 tane patronu var. Onlar mahkumlarla karşı karşıya gelmez. Çömezleri konuşur onların yerine. Patronların yeri bölünmüş kilimlerle. Makam odası gibi, giremez mahkum oraya. Onlar koğuşun temsilcisi ama yetki verdikleri adamlarla yürütürler işlerini. Çömez yine geldi, banyoyu yaktırdı. Yıkanacaksınız dedi. İşte buna sevindik. Banyoya birer birer girdik. Yıkandık, temizlendik, çamaşırlarımızı değiştirdik. Dışarı bıraktığımız çamaşırlar yıkanmış, asılmış iplere. Hizmet edenlere 1000 lira vereceksiniz dedi Çömez. Severek verdik bu parayı. Çünkü değdi. Şimdi bütün sorun aşağıda nasıl yatacağımızı düşünmeye başladık. Çömez'e sizi görelim, bizi yukarı çıkarın diyecekler kaçakçılar. Ben de sağ siyaside kararsız kaldık. Bankta oturuyorduk. Yukarıdan biri indi. Bu inen genç gözüme yabancı gelmedi ama kim? Çıkaramadım kim olduğunu. Beni görünce, ''Oo emmi, sen de mi buraya geldin?'' dedi. Eşyalarımın bir kısmını aldı, bir kısmını da ben aldım. Çıktık üçüncü kata. Sivaslı siyasi Murat Özel. Arkadaşlarım aşağıda kaldı dedim Murat Özel'e. İkisi kaçakçı, birisi sağ siyasi. Gitti onları da getirdi Murat Özel. Tedavi için Çanakkale'den gelmiş. Onun koğuşu ayrıydı, geldiğinden haberim yoktu. Çanakkale cezaevinden tanıyorum Murat Özel'i. Kayınpederi Bayrampaşa'da oturuyormuş. O gün telefon ettirdi, hemen nevresim takımı geldi. Çektiğim yorgunluğun ve uykusuzluğun acısını çıkaracağım. Deliksiz bir uyku çekeceğim. Akşam haberlerini dinlemeye indik aşağı koğuşa. Hasan Ağa buyur etti. Gittim yatağına oturdum. Beraber haberleri dinledik. Biraz da sağdan soldan söz ettik, söyleştik. İzin istedim Hasan Ağa'dan. Yorgunum, uykusuzum. Yarın uzun konuşuruz dedim ve ayrıldım. Hasan Ağa neden düşmüş cezaevine merak ettim. Bu yaşta çekilir mi cezaevi? Öyle ya, o da beni merak etmiştir. O benden 7 yaş büyük. Kendine soracağım fırsat düşerse. Ne ile suçlanıyorsun, kaç yıl ceza istiyorlar diyeceğim. Antepli Hasan Ağa çaya çağırdı beni. İndim, ayakta karşıladı. Seni sevdim dedi. Böyle yüze söylemek olmaz bizde ama bura mahpusta mı? Hoş görürsün dedi, gülümsedi. Ben de seni sevdim. Deli deliyi, imam ölüyü sever derler ya. İkimiz de yaşlıyız. Birbirimizin dilinden anlarız dedim. Öyle dedi. Onayladı beni Hasan Ağa. Benden önce davranarak cezaevine niye düştüğümü sordu. Ben siyasi suçluyum. Gizli örgüt kurmaya tevessül etmekten 8 yıl ceza aldım. 9 ayım kaldı dedim. Oo, sen bitirmişsin, geçmiş olsun dedi. Daha ben başındayım, kaç yıl ceza alacağım o da belli değil dedi. Siz niye düştünüz buralara deyince, hele dur, sana önce gideceğin yeri anlatayım. Ondan sonra niye düştüğümü anlatırım dedi. 2 sene kaldım İmralı Adası'nda. O zaman suçun neydi dedim. Geç onu dedi, anlatmak istemedi. Ben de varmadım üzerine. İmralı güzel yerdir. Yeşil orman, mavi deniz, sebzesi meyvesi bol. Süt, yoğurt, yumurta ibadullah. Hem de ucuz. Yaşarsın orada dedi. Tertemiz hava, gezersin, tozarsın, gözün gönlün açılır. Kapıdağ Yarımadası, Mudanya, Armutlu görünür açık havalarda diye ekledi. İmralı'ya vapur sabah saat 10'da gelir. Akşam 5'te Mudanya'dan döner. Ziyaretçin sabah 10'dan akşam 17'ye kadar yanında kalır deyince çok sevindim. Hasan Ağa İmralı'yı bana anlattıktan sonra cezaevine ikinci düşüşünü anlatmaya başladı. Bizim köye bundan 30 yıl kadar önce bir genci imam tuttuk. Akıllı, çok da iyi bir çocuktu. Bizim akrabalardan bir kızla evlendirdik. Yardım ettik, yer aldı, zeytinlik aldı. Paramızı ver demedik, sıkıştırmadık. Borcunu istediği zaman ödedi. Sonra gittikçe zenginledi. Zenginledikçe akrabalarından yüz çevirdi. Onlara tepeden bakmaya başladı. Allah var, bana karşı tavrı hiç değişmedi. Aramızda çok iyiydi. Bir gün bizim eve geldi, geç zamana kadar konuştuk. Zeytinyağı fabrikası kuracağım dedi. Teşvik ettim, çok iyi olur dedim. Fabrikanın temelini attı, benden de para istedi. 27 altın vardı, hepsini verdim. Aradan 9 sene geçti, bana para lazım olmadı, ben de istemedim. O da borcumdur, vereyim demedi. Oğlumun Samsun'a tayini çıktı, yanına gittim. Samsun'u beğendim, oradan bir daire alayım, çocuğu da evlendireyim diye düşündüm. Geldim altınlarımı istedim, oyaladı durdu beni. Fabrika çalışıyor, kendinin altında araba, oğlu durmadan araba modeli değiştiriyor. Altın 9 senede bir hayli pahalandı. İhtiyarım ya, ölür mölürsem üstüne yatacak pezevenk. Tuttuğu orucun, kıldığı namazın hayrını görmeyesice de yüz. Bir de Müslüman geçinir. Müslümana kurban olsun alçak. Altın pahalanınca gözüne büyüdü namussuzun diye sinirli sinirli anlattı olanları. En sonunda hastır dedi, benim sana borcum morcum yok dedi. Yalvardım, benim paramı kimse yiyemez, boğazına durur dedim. Kötü olmayalım, sonra kötünün kötüsü olur. 27 altın seni kurtarmaz diye yalvardım. Etme, eyleme, beni kendine bulaştırma, sonra vururum seni dedim. Ne dediysem fayda etmedi. Atın şunu dışarıya demez mi? İşte o zaman silaha sarıldım, köpekleri seyrediyordu. Bir adım atarsanız çocuklarınız babasız kalır, karınızı el alır dedim. Tekrar sordum, paramı veriyor musun, vermiyor musun diye. Vuracağımı hiç sanmadı. Dese ki ne yapıyorsun, kavga etmek bize yakışır mı, biz akrabayız gibi bir şeyler söylese vazgeçeceğim. İnat etti. Çaktım omzuna kurşunu, ölmeyecek yerine. Hala hastır, atın bunu buradan diye bağırıyor. Ondan sonra bütün şarjörü boşalttım üstüne. Hep kaçtılar oradakiler. Kim kimin yerine ölür, enayi merkez. Oradan çıktım, en yakın karakola gittim. Tabancayı masanın üstüne koydum. Ben filan adamı vurdum dedim. Tavırlarından memnun oldukları anlaşılıyordu. Bana da sezdirmemeye çalışıyorlardı. Tabii ben farkında oldum. Hani sonradan görme, gavurdan dönme derler ya, kendini bir bok oldum sandı. Hiç seveni yokmuş pis herifin. Yemek ısmarladılar güzelce, karnımı doyurdum karakolda. Hiç üzülmedim, pişman olmadım. Hala da pişman değilim diye anlattı öyküsünü Antepli Hasan Ağa. Şimdi de gördüğün gibi buradayız hocam. Adli tıbba yolladılar. Aynısını anlatacağım doktorlara da. Ben deli meli değilim diyeceğim. Bu yaştan sonra korkmaya zamanımız mı kaldı hocam diye bitirdi sözlerini. Uzun boylu bir delikanlı karşı çıktı koğuştaki düzene. Tepki gösterdi mahkumlara yapılan baskıya. Çömezler yetiştiler. İkisi tuttu, birisi kocaman yumruklarıyla vurmaya başladı. Kimse müdahale etmedi. Ağzından burnundan kan akmaya başladı. Koştum, bu yaptığınız doğru değil, adamı öldüreceksiniz dedim. Bir el ortadan çekti beni, baktı Hasan'a. Aynen onu dövdükleri gibi döverler seni de dedi. Sonra sopayı beraber yeriz. Biz ihtiyarız, gücümüz yetmez onlara dedi. Bütün koğuş dövenlerden yana, devletlerin Amerika'dan yana olduğu gibi. Nedense hep güçlünün yanında oluyor insanlar. Koğuşa renkli televizyon alacaklar. Kimse istemiyor, kimse de karşı çıkmıyor, çıkamıyor. Önce koğuşa danıştılar veya danışır gibi yaptılar. Sonunda herkes gücünün yettiği kadar, gönlünden koptuğu kadar para versin dediler. Açık arttırma gibi 15 binden 100 bine kadar veren oldu. Ama isteyerek değil, hiç de öyle gönülden koptuğu gibi değil. Korkudan verilen paraydı bu. Patronlardan biri şımarıkça, şu ihtiyarlara sorun bakalım dedi. Benim yol arkadaşları ile aynı yaştayız, sağ siyasi hariç. Ben çalışmaz dedim, sevke gidip parası olmayanlara, hastaneye gidip tedavi görenlere çalışır benim param dedim. Arkadaşlar da benden ayrılmadılar, benim aldığım tavırdan hiç mi hiç memnun olmadılar. Bize karşı tavırlar değişti, bizimle şimdi konuşmaya cesaret edemiyor koğuştakiler. Komün arkadaşlarımın bile benimle görünmek istemediklerinin farkında oldum. Gitmedim komün arkadaşlarımın yanına, volta atanlarla da beraber olmadım. Sağ siyasi geldi yanıma. Para verseydik iyiydi emmi dedi. Ağzımdan çıktı bir kez dedim. Ama içim rahat olmakla beraber korkmuyor da değilim. 15 gün sonra koğuştakiler gidecek, yenileri gelecek. Bu böyle devam edecek. Alınmayacak televizyon, yeniden toplanacak para. Kalanlar da daha evvel de toplandıydı diyemeyecekler. Üzerimize gelen yok ama bize hesap soracaklarmış, haberini aldım. Adamlar cahil de değil, lise mezunu ama tutumları cahil. Ertesi günü toplanın, İmralı'ya gidiyorsunuz diye haber geldi. Pek sevindim kurtulduk diye. Bizi tecrite götürdüler. Bir iki saat sonra vapura yetiştiremedik diye geri getirdiler. Hiç memnun olmadık ama elimizden bir şey gelmiyor. Alt koğuştan yer boşalttılar, burada yatacaksınız dediler. Bu koğuşta kalmayacağım diye tepki gösterdim. Bu kez arkadaşlarım da tam destek oldular. Gittik dış kapıyı tekmelemeye başladık. Müdürle savcı ile görüşmek istiyoruz dedik. Baş gardiyan geldi. Durmayız bu koğuşta deyince toplanın dedi. Delilerin koğuşuna gittik. 3-5 kişi var koğuşta, gerisi deliymiş. Öyle dedi baş gardiyan. Deliler kapıda karşıladılar bizi. Eşyalarımızı elimizden aldılar. Üst ranzaları boşalttılar. Yataklarımızı serdiler, derdiler, çay servisi yaptılar. Aklı başında olanlar bizimle oturuyorlar. Onlar da o koğuşu yönetiyorlar. Ama psikolog gibi koğuştaki insanlar nasıl da seviyorlar onları. Koğuş temsilcisi 22 yıldır yatıyormuş. Ne zaman bitiyor dedim. Bitmez dedi. Artık benim mekanım cezaevi dedi. Daha önce o da bizim geldiğimiz koğuştaymış. Ezdirmemiş oradaki mahkumları. Karşı çıkmış hapishane ağalarına. Üzücü bir olay çıkacak diye almışlar oradan buraya vermişler Ömer Özel'i. Daha doğrusu korkuyorlar Ömer Özel'den, gözü pek adam. Ömer Özel bir gün elinde bir mektupla geldi. Mektubun üzerinde şöyle bir yazı var. Sayın cezaevi yöneticileri, cezaevinizde Çanakkale'den İmralı'ya gitmek üzere Musa Uysal isminde biri geldi. Lütfen bu mektubu ona veriniz diye yazmış Metin Demirtaş. Ömer Özel'in de dostuymuş. Ortak bir dostumuz oldu Ömer Özel'le. Daha dost olduk, daha kaynaştık ondan sonra Ömer'le. Ömer Özel'le daha birçok ortak dostlarımız çıktı. Vahap Erdoğdu'nun da dostu çıkınca iki sevdiğim insanın yakın dostu olması dostluğumuzu daha da pekiştirdi. Son derece saygılı bir adam Ömer Özel. Uzun cezaevi yaşamında hep güçsüzlere sahip çıkmış, hiç kimseyi ezdirmemiş. Haksızlıklara tepki göstermiş, bu yüzden çok adam yaralamış, ceza üstüne ceza almış, yeri yurdu olmuş hapis namları Ömer'in. Umudu yok hapisten çıkmaya. Son infaz yasasıyla çıktı. Bu koğuşta rahatız ama İmralı'ya da gidemiyoruz. Koğuşa gelen binbaşıya rica ettik. Götürmem sizi İmralı'ya, cezanızı burada tamamlatacağım dedi. Kaçakçılar faaliyete geçti. Dışarıdaki adamları aracılığı ile girişimde bulunacaklar. Onlar uğraşa dursunlar, ben okuyucularıma Mahkum Ali'den söz etmek istiyorum. Soyadını bile bilmiyorum Ali'nin. Ali güzel sesiyle her gün ağıt söylerdi. Merak ettim, yakın bir köylüsünü buldum. Ona sordum Ali'yi. Ali neden böyle dertli dedim. Şöyle anlattı Ali'nin hikayesini Refik Özlü. Ali köyün yoksullarındanmış, köyde bir kıza aşık olmuş. Şehnaz da köyün en güzel kızıymış. Boylu boslu, ahu gözlü, anadan sürmeli. İstemeyen, dünür olmayan kalmamış. Varmamış hiçbirine. O da tutkunmuş Ali'ye. Empirme şalvarı uzun bacaklarına çekip de düğünlerde tutunca halayın başından, sırma saçları döverken beline dikilirmiş bütün gözler Şehnaz'a. Şehnaz kimseye gönül vermemiş, Ali'den başkasını da gözü görmemiş. Gönlü düşmüş bir kere Ali'ye. Ali'nin de ona. İstemişler Şehnaz'ı Ali'ye, anası babası vermemiş, yoksuldur diye. Hoş, kendileri de zengin değil ya, zengin sanıyorlar kendilerini. Bir çift öküz, iki inek, bir eşek, beş koyun, on tavukla zengin mi olunurmuş? Şehnaz'ın gözü görmemiş Ali'nin yoksulluğunu. Ali'den başkasına varmam demiş de başka bir şey dememiş, dedirememişler, vazgeçirememişler Ali'den. Ali de vazgeçmemiş Şehnaz'ından. Ali havalandırmanın sağ duvarının dibinde, boydan boya ağıt söyleyerek gidip geliyor. Hep aynı yolu izliyor, orada kimse görünmüyor Ali'nin yeri diye. Ali boylu boslu, pos bıyıklı, sağlam yapılı, esmer, yakışıklı bir delikanlı. Ayıramayınca ikisini çaresiz razı olmuşlar evlendirmeye. Güzel bir düğün yapmışlar Şehnaz'la Ali'ye. Genç ihtiyar hep oynamışlar. Ali ile Şehnaz'la tutmuş halayın başından hep oynamışlar, gülmüşler düğünün sonuna kadar. Ali ile Şehnaz el ele vermişler. Zaten gönül gönüleler. Çalışmışlar, çabalamışlar. 3 yılın içinde onların da atı, eşeği, ineği, koyunu, bir çift öküzleri olmuş. Bir de kızları olmuş, adını Senem koymuşlar. Ali işten gelince Senem'i omuzuna bindirir, köyde gezdirirmiş. Kime rastlasa sevgiyle bakıyor, hal hatır ediyor, Senem'i de sevmeden geçemiyormuş. İdareden kim gelse Ali'nin yanına gider, hal hatır eder, dışarıdan isteği olup olmadığını sorarlar. O da hep sağ olun efendim der. Bir gün Ali'nin bana şunu alın dediğine rastlamadım. Gelene Senem büyüdü mü diye sorardı. Büyüdü, pek güzel oldu denilince de anası da güzeldi der, gözleri dolardı. Mektup yazacağım deyince sen mektubunu yaz gönder diye tembih ederlerdi. Şehnaz'dan her hafta mektup gelirdi, okumazmış mektubunu, kimseye de okutmazmış, adını ağzına bile almazmış. Ama bütün ağıtları Şehnaz üzerineymiş, öyle dediler Kürtçe bilenler. Ali cezaevine niye düşmüş, niye kafayı yemiş elbette merak etmişlerdir okuyanlarım. Aslında ben de merak etmiştim de onun için yakın köylülerini buldum da öğrendim. Siirtli Savruk Burhan anlattı. Burhan Balta'ya Savruk Burhan adını koymuşlar mahkum arkadaşları. Burhan hangi cezaevine gitse Savruk ismi de beraber gitmiş onunla. Niye Savruk diye ad takmışlar onu da bilmiyorum. Ali kimseyle kavga etmez, kimsenin tavuğuna kış demez. Hiç kimseyle geçimsizliği yok. Yok ama kavga etmemek senin elinde değil ki. Seni sana bırakmazlar ki. Kayınpederinin kan davasından hasımları varmış köyde. Ali Şehnaz'la evlenince Ali'ye de hasım gözüyle bakmaya başlamışlar. Bir gün çevirmişler Ali'yi, sövüp saymışlar. Ali benim hiç kimseyle davam yok demiş. Hiç kimseyle de kavga etmeye niyetim yok. Varın gidin işinize. Üstelik ben sizi seviyorum demiş. Ama fayda etmemiş. Şehnaz'a da sövmüşler. İşte o zaman dayanamamış, sıkmış yumruklarını, atılmış üzerlerine. Komşular araya girmiş, ayıp sayıp demişler de ayırmışlar. O gece Ali'nin kayınbiraderleri kavga edenlerden birini Ali'nin av tüfeğiyle vurmuşlar. Tüfeği eve getirmişler. Sonra tüfeği getirdiklerine pişman olmuşlar. Tüfeği Şehnaz'ın eline vermişler. Kimseye görünmeden cesedin yanına koy demişler. Şehnaz ne bilsin niye tüfeği oraya bıraktırdılar. Sabahleyin köyün ortasında görünce cesedi haber vermişler savcılığa. Ali akşam kavga etti ölenle, tüfek onun. O tüfekten çıkan mermiyle vurulup vurulmadığının tespiti gerek. Sonuç alınıncaya kadar Ali'nin tutuklanmasına karar vermiş savcı. Ali tüfeği kardeşlerine Şehnaz'ın verdiğini, tüfeği de cesedin yanına Şehnaz'ın koyduğunu öğrenmiş ama Şehnaz'ı karıştırmak istememiş. Bulaşmasın Şehnaz bu işe demiş. Karısının bunu kendisine yapmasını kabullenememiş. Üzüntüsünden uykuları kaçmış. En sonunda kafayı yemiş. aynı tüfekten çıkan mermiyle vurulduğu da tespit edilmiş. Ya Şehnaz? Hep ağlamış, hiç gülmemiş, gülememiş zavallı. Senin kocan kavga etmeseydi biz hiç elimizi kana bular mıydık diye Şehnaz'ı hep etki altında tutmuşlar. Sararmış, solmuş, iğne ipliğe dönmüş. Gecesi kara, gündüzü geceden kara olmuş. Ali yanık söylerdi ağıdını, dokunurdu sesi mahkumlara. Bazen Malta'ya açılan kapının önünde durur, ağıdını orada söylerdi. Şehnaz'ı kapının öbür yüzünde sanırmış. Kürtçe bilenler öyle dediler. Ama söylemedikleri de vardı bana. Yol arkadaşlarım ne kadar uğraştılarsa da elimizde jandarma yok gerekçesiyle götürmüyorlarmış İmralı'ya. Umutları kesilmiş arkadaşların. Bir aydır Sağmalcılardayız. Geri götürseler Çanakkale'ye sevinerek gideriz. Pişman olduk Çanakkale'den ayrıldığımıza. Öbür koğuştakilerin İmralı'ya gitmemize engel olduğunu sanıyor arkadaşlarım ve beni suçluyorlar. Yüzüme söylemeseler bile ya da bana öyle geliyor. Arkadaşlar bir de ben girişimde bulunayım dedim. Olur dediler ama bizim beceremediğimizi o nereden becerecek diye de konuşuyorlarmış. Haber getirdi koğuştakiler. Cezaevinde bir hayli dedikodu olur. Aleyhteki konuşmaları çabuk ulaştırırlar. Birbirlerinin yanına geldiklerinde dedikoduyu duymamış gibi davranırlar. İşte böyle arkadaşların bizim yapamadığımızı bir öğretmen parçası yapacakmış gibi konuşmalarını duyuyordum. Ben de tıpkı diğer mahkumlar gibi duymamazlıktan geldim. O sırada avukat Bilgin ve Işık İnançlara Sağmalcılarda olduğumu telgrafla haber verdim. Hemen ertesi gün avukat Bilgin İnanç, avukat Işık İnanç ve avukat Bahri Belen'le birlikte geldiler ziyaretime. İzin verdikleri kadar konuştuk, durumumuzu anlattım. Bir aydır buradayız, gidemiyoruz İmralı'ya dedim. Biz onu çözeriz dediler, merak etme sen dedikten sonra vedalaştık. Koğuşa geldiğimde yol arkadaşlarım kapıda karşıladılar, ne olduğunu sordular. Durumu anlattım, haydi hayırlısı diye tebessüm ettiler, anlamlıca. Bir gün sonra sorunun çözümlendiğini, cuma günü gideceğimize haber verdiler, inançlar. Arkadaşlara haber verdim, müjdeledim. Ne kadar sevindiler. Bilgin inancın adresini aldılar. Kasalarla viski gönderecekler. Daha neler neler vaat ettiler. Dışarıda adamları vasıtasıyla yapacaklar bu işi. Bilgin inanç, ışık inanç gönül adamıdır, dosttur. Bunlar dava dışında böyle bir talepte bulunmazlar. Benim vekilimdirler. Benden para da almadılar dedim. Ama siz ikramda bulunmak istiyorsanız bu bir gönül alma olur dedim. Adamlar çok zengin. Siz avukat olarak onlardan yararlanın, tanıdıklarınıza da tavsiye edin dedim. Vaat etmek boldur hapiste. Ne vaatlerde bulundular, bulundular ama arkası gelmedi. Yine dedikoduya başlamışlar. Zaten göndereceklerdi. Biz emminin çabasından gitmiyoruz. Emminin uğraştığı zamana rastladı göndermeleri deyince sağ siyasi, niye bizim uğraştığımız zamana rastlamadı, o zaman niye göndermediler diye çıkışmış. Cuma günü erkenden kaldırdılar. Bizi birbirimize kelepçelediler, bindirdiler vapura. Vapurda da bacaklarımıza zincir taktılar. Yolcuları yanaştırmıyorlar yanımıza. Onlar uzaktan bakıyorlar bize. Kim bilir yolcular neler geçiriyorlar akıllarından. Cani bunlar diyenler olmuştur. Katil bunlar. Hapis damında ağarmış saçları diyenler olmuştur. 5 yaşındaki bir kız annesinin elinden asılarak bize baktı. O amcaları niye bağlamışlar diye sordu. Baba annesi mi, anne annesi mi belli değil ama çocuğun sorusuna verdiği yanıt belli ve kötü çocuk için. Adam öldürmüş de onun için bağlamışlar deyince korkulu gözlerle baktı bize. Çabuk uzaklaşmak istedi yanımızdan. Genç bayan ne diyeceğini bilemedi. Parklardan çiçek koparmışlar da onun için bağlamışlar dediyse de yanıtlar pek iyi olmadı. Üsteğmen geldi yanımıza, oturdu, hal hatır etti. Musa Uysal kim dedi? Benim dedim. Bunlar senin sayende gidiyorlar, dua etsinler sana. Sen olmasaydın nah giderlerdi bunlar diye güldü. Merkez komutanı telefon etti. Musa Uysal'ı cuma günü götürün diye. Yoksa Sağmalcılar'da tamamlardınız gününüzü dedi. Elimizde jandarma olmuyor, hep sağa sola yolluyoruz. Nereden jandarma bulup da sizi gönderecektik? İmkansızlıktan ben geldim dedi. Suçumu sordu. Komünizm propagandası yapmaktan mahkemeye verildim. Gizli örgüt kurmaya tevessül etmeden ceza aldım dedim. Ne kadar ceza aldın diye sordu. 8 yıl deyince az dedi. Öbürlerinin suçunu da tek tek sordu. Kaçakçılık ilgisini çekti. Ne kaçakçılığı yaptınız diye sordu. Silah kaçakçılığı deyince çok para kazandınız mı dedi. Çok para kazandık dediler. Kaçakçı, benim ufak bir gemim vardı. Bulgaristan'dan doldurup getiriyor, sağ sol örgütlere dağıtıyor, artanı da İran'a satıyordum dedi. Komutan yakalanmaktan korkmadın mı deyince hayır korkmadım dedi. Komutan o zaman sıkı tutulmuyordu bu iş. Kaçakçı, sıkı tutulsa zaten yapamazdık dedi. Ama yakalamışlar dedi. Yüklerimizi tuttuk, çok para kazandık, ondan sonra yakalandık dedi. Üsteğmen yanımızdan gitti, jandarmalar oturdu yanımıza. Ama onlar konuşmadılar. Arkadaşlarım benden çok memnunlar. İmralı'da arkadaşları varmış, beni çok rahat ettirecekler. Öyle dediler. İzmir babalarından İbrahim çiftçi arkadaşlarıymış. O orada yer edinmiştir. Onun aracılığı ile beni rahat ettirecekler. Oysa ki ben İbrahim çiftçiyi Çanakkale'den tanıyorum. Aramız iyi. Bir kez görüştük revirde ama selam gönderiyoruz. Seviyoruz da birbirimizi. İbrahim bunlardan çok farklı. Okuyan adam, kültürlü. Öyle sinemalarda gördüğünüz babalar gibi değil. Bizim anladığımız anlamda bir baba. Söylemedim tanıştığımızı. İbrahim çiftçi bencil değil, insancıl. İnsanlara yardım etmeyi sever ve kişilikli. Bunlarla kıyaslamak mümkün değil. Benden önceki siyasiler beni İbrahim çiftçiye çok anlatmışlar ve ona emanet etmişler. Özellikle de Halil Çatal. Yatağını, yatak takımlarını bana bırakmış, tertemiz. Emmi yaşlıdır, gardiyanlar ezmesin emmiyi demiş. 6 saat sürdü vapur yolculuğu. İmralı Adası'nı bir an önce görme heyecanını yaşıyoruz. Sabırsızlanıyoruz. Göründü İmralı Adası uzaktan. Gözlerimizi hep oraya diktik. 3 yıldır 3 metre ötesini görmeyen gözlerimiz dağılıverdi. Marmara Denizi'nin içinden kıyılarına kadar. 19. ayrımın sonu. Sayfa 274.